Ayrım 5. Özgürlük Yolları 2. Yaşanmayan Zaman. Jean-Paul Sartre. Sayfa 37. İri cüsseli adam sırtını döndü, hızla kapının dışındaki tokmağı çekip aldı. Sonra içeri girdi ve kapıyı çarparak kapadı. Koca Louis baka kalmıştı. Adamın kapının kolunu söktüğü yerde ufak, yuvarlak, kenarı çentik çentik bir delik vardı. Ensesini kaşıdı ve kendi kendine, "Gidiyorum," dedi. "Burada kalacak değilim ya." Ama gene de kapıya sokuldu ve camdan içeri baktı. Biri perdeyi çekmişti, bir şey göremedi. "Gözümle görmesem inanmazdım," dedi. Yolu sağlı sollu, göz alabildiğini görüyordu. Raylar parlıyordu. Rayların üzerinde kendi haline bırakılmış simsiyah bir vagonet vardı. "Koca Louis, ben de bir yere kapağı atabilseydim," diye söylendi. Canı bistronun birinde patronla laf atarak iki kadeh içmek istiyordu. Kafasını kaşıyarak kendi kendine açıkladı. "Ben dışarılarda dolaşmaya alışkınım ama burası başka türlü." Alışkındı ama o dışarılarda dolaşırken başkaları da dışarıda olurdu. Koyunlar olurdu, başka çobanlar olurdu. Ne de olsa birileriydi bunlar. Sonra kimse olmadığı zaman da basbayağı kimse olmazdı. Oysa şimdi o dışarıdaydı, ötekiler içeride, hepsi duvarların tokmakları sökülmüş kapıların ardında. Dışarıda yapayalnızdı. O simsiyah vagonetle yapayalnızdı. Kahvenin camını vurdu ve bekledi. Kimseden ses çıkmadı. Kendi gözüyle adamların içeri doluştuğunu görmese kahvenin boş olduğunu sanırdı. "Gidiyorum," dedi ve yürüdü. Tuhaf bir biçimde susamıştı. Marsilya'nın böyle olduğunu aklına getirmezdi. Yürüyor, yolun rutubet rutubet koktuğunu düşünüyordu. "Nereye çöksem," diye konuştu kendi kendine. Ve ardından yaylaya göçen koyunların çıkardığı heyecanlı, karışık ve uğultulu seslere benzer kalabalık sesler duydu. Döndü, baktı ve uzakta ellerinde bayraklarla bir takım adamlar gördü. "Vay vay vay, vallahi durup bakarım bunlara," dedi. Kendini mutlu hissetmişti. Tam rayların öbür yanında meydan gibi bir yer, bir duvarın önüne sıralanmış yeşil boyalı sıra sıra kulübelerle pazar yeri gibi bir açıklık vardı. "Şurada oturup onlara bakarım." Kulübelerden biri küçük bir dükkandı. Çevresinde bir sosis ve kızarmış patates kokusu dalgalanıyordu. Kocaeli dükkanın dip tarafında bir tavayı karıştıran önlüklü ihtiyar bir adam gördü. "Bey baba, kızarmış patates ver bakalım," dedi. İhtiyar dönüp baktı. "Git şuradan, başım belaya sokma," dedi. "Ama param var benim." "Git şuradan, paran gerek değil bana. Dükkanı kapıyorum ben." Çıktı ve bir manivela kolunu çevirmeye başladı. Demir kepenk gıcırtılarla ağır ağır indi. Koca Louis gürültü arasında sesini duyurmak için bağırdı. "Saat daha 7 olmadı." İhtiyar yanıt vermedi. Koca Louis, "Ben dükkanlar 7'de kapanıyor sanıyordum," diye bağırdı. Kepenk kapanmıştı. İhtiyar manivela kolunu çekip aldı, doğruldu ve yere tükürdü. "Bana baksana hödük," dedi. "Yolda görmedin mi onları ha?" Sonra dönüp kepenkleri kapanmış dükkana girerken ekledi. "Bedavadan dükkanı silip süpürsünler diye beklemeyeceğim herhalde." Koca Louis bir an yeşil kapıya baktı. Sonra meydanın orta yerine yere çöktü. Sırtını torbaya dayadı. Güneş içini ısıtmıştı. Torbasından bir somun ekmek olduğunu düşündü. Bir şişe kırmızı şarap, 12 izmarit ve bir de puro izmariti kendi kendine. "Pekala," dedi. "Yiyelim bakalım." Rayların öbür tarafından adamlar yürüyorlardı, bayrakları sallıyor, şarkı söylüyorlardı. Koca Louis cebinden çakıyı çıkardı ve ekmeği keserken onlara baktı. Kimi ona yumruk sallıyor, kimi "gel bizle," diye bağırıyordu. Louis gülüyor, eliyle selam gönderiyordu. Gürültüyü ve hareketi seviyordu. Bir değişiklik, bir eğlenceydi bu. Ayak sesleri duydu ve döndü baktı. İri bir zenci ondan yana geliyordu. Kolları çıplaktı. Üzerinde pembe solmuş bir gömlek vardı. Mavi keten pantolonu her adım atışta bileklerinin üzerinde bir kabarıp bir yassılıyordu. Acelesi yoktu anlaşılan. Durdu ve ıslak bir mayoyu kara ve pembe elleriyle bükerek sıktı. Su tozun üzerine damlıyor ve küçücük lekeler yapıyordu. Zenci mayoyu bir havluya sardı, sonra ıslık çalarak geçenlere bakmaya koyuldu. Koca Louis, "Merhaba," diye seslendi. Zenci ona baktı ve güldü. "Ne yapıyor bunlar?" Zenci omuzlarını sallayarak ona doğru yürüdü. Acelesi yoktu anlaşılan. Doktaki işçiler dedi. Grev mi yaptılar? Zenci. Grev bitti ama bunlar greve devam edilmesini istiyorlar. Ha, demek bunun için de ha? Zenci bir şey söylemeden bir an baktı. Zihnin toparlamaya çalışıyor gibiydi. Sonunda yere çöktü, mayosunu kucağına koydu ve sigara içmeye başladı. Islık çalıyordu. Sen nereden geliyorsun böyle diye sordu. Prades'ten dedi koca Louis. Neresi o, hiç duymadım dedi zenci. Koca Louis gülerek hiç duymadın ha dedi. İkisi birlikte gülmeye başladılar. Sonra Louis anlattı. İçim sıkıldı orada. İş bulmaya mı geldin dedi zenci. Çobandım ben. Canigo'da sürülere bakıyordum. Ama içim sıkılıyordu. Zenci başını sertçe salladı. İş yok dedi koca Louis. Yok, iş bulurum ben. Ellerini gösterdi. Her işi yapabilirim. Zenci, iş yok diye tekrarladı. Sustular. Koca Louis bağırışan adamlara bakıyordu. Kaza, kaza diye bağırıyorlardı. Yanlarında kadınlar vardı. İyice kızarmışlar. Saçları darmadağın olmuştu. Ağızlarını kocaman, dünyaya sövüp sayacakmış gibi açıyorlardı. Ama söyledikleri duyulmuyordu. Erkekleri onlardan çok daha yüksek sesle böğürüyordu. Erkekleri onlardan çok daha yüksek sesle böğürüyordu. Koca Louis memnundu. Yanında bir arkadaşı vardı. Amma komik ha diye düşündü. Şişman bir kadın, ötekilerin peşi sıra geçti. Memeleri kocaman kocaman yuvarlanıyordu. Koca Louis, öğle yemeğiyle akşam yemeği arasında şu kadına şöyle bir küçücük şaka yapmanın hiç de fena olmayacağını düşündü. İnsanın avuçlarını doldururdu vallahi. Zenci gülmeye başladı. O kadar çok güldü ki sigaranın dumanı boğazına kaçtı, öksürdü, az kalsın boğuluyordu. Hem gülüyor hem öksürüyordu. Koca Louis sırtına vurarak, ''Ne gülüyorsun be?'' diye sordu. O da gülüyordu. Zenci susmuştu. ''İşte öyle.'' dedi. Al bir yudum içiver. Zenci şişeyi aldı ve kocaman bir yudum içti. Koca Louis de içti. Yol yeniden boşalmıştı, sessizleşmişti. Zenci, nerede yattın gece diye sordu. Bilmem dedi koca Louis. Meydan gibi bir yerdi. Bir hangarın içinde vagonlar vardı. Kömür kokuyordu. Paran var mı? Eh dedi koca Louis. Var gibi. Kahvenin kapısı açıldı ve bir takım adamlar çıktı. Bir an sokakta durdular, ellerini gözlerine siper ederek grevcilerin kaybolduğu yöne baktılar. Sonra kimi bir sigara yakıp ağır adımlarla yürüyüp gitti, bazıları sokakta, üçü beşi bir araya gelerek toplandılar. Elini kolunu sallayarak konuşan göbekli, kırmızı yüzlü bir adam vardı. Ufarak bir genç çocuğa bağırıyordu. Savaş ensemize binmiş, sen tutmuş bana sendikadan söz ediyorsun. Terliyordu. Üzerinde ceket yoktu. Gömleğinin düğmeleri açıktı. Sırtında, kürek kemiklerinin üstünde kumaş terden sırılsıklam olmuştu. Koca Louis zenciye dönerek, savaş mı dedi, ne savaşı? Daniel, hah bir bank dedi, tam bize göre. Çiftlikte, açık pencerenin önünde duvara dayanmış yeşil boyalı bir banktı bu. Daniel kapıyı itti ve avluya girdi. Bir köpek havlamaya başladı. Zincirini çekiştirerek atılıyordu. İhtiyar bir kadın kapıda göründü. Elinde bir bakraç vardı. Bakracı sallayarak, ''Oldu, oldu, sus bakalım.'' dedi. ''Sus, anladık.'' Köpek homurdandı, sonra karın üstü yere yattı. Daniel şapkasını çıkararak, ''Karım yoruldu da.'' dedi. ''İzin verirseniz şurada biraz oturabilir miyiz?'' İhtiyar gözlerini şüpheci bir ifadeyle kıstı. Belki de Fransızca bilmiyordu. Daniel yüksek sesle, ''Karım yoruldu biraz.'' diye tekrarladı. İhtiyar kadın, parmaklığa dayanmış bekleyen Marcel'e döndü ve yüzündeki kuşkucu anlam silindi. ''Karınız otursun tabii.'' dedi. ''Banklar üstüne insanlar otursun diye yapılmıştır. Hem oturup da eskitmeyecek ya, ta ne zamandır duran şeyi.'' ''Pere Horda'dan mı geliyorsunuz?'' Marcel de içeri girmişti. Gülümseyerek oturdu. Evet dedi. Sahile kadar gitmek istiyorduk ama şimdi bana uzun geliyor bu yollar. İhtiyar muzip bir gülüşle göz kırparak tabii dedi. İnsan sizin durumunuzda çok dikkat etmeli ya. Marcel gözleri aralık, dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle sırtını duvara vererek kendini bıraktı. İhtiyar karnına anlayışlı gözlerle bakıyordu. Sonra Daniel'a döndü. Başını salladı ve beğendiğini belli edercesine gülümsedi. Daniel'ın parmakları bastonun sapını sımsıkı kavradı. O da gülümsedi. Hepsi gülümsüyordu ve karın orada emniyetteydi. Çiftlikten sallana sallana bir küçük çocuk çıktı. Birden duraladı ve Marcel'e şaşkın gözlerini dikti. Donu yoktu ayağında. Küçük kaba etleri kırmızı ve pürtük pürtüktü. Marcel inatçı bir sesle, "Kayalıkları görmek istiyordum," dedi. İhtiyar, "Peyre Horat'ta taksi var," dedi. "Lambeli'nin oğlunun taksisi. Bidas yolunun üzerinde son evde." "Biliyorum," dedi Marcel. İhtiyar kadın Daniel'e dönerek korkutur gibi parmağını salladı. "Bakın Monsieur," dedi. "Şimdi madama çok iyi bakmak lazım. Şimdi onun her istediği yapılır." Marcel gülümsedi. "O da benim her istediğimi yapıyor zaten," dedi. "Bugün yürümeyi ben istedim." Elini uzattı ve çocuğun saçlarını okşadı. Birkaç haftadır çocuklarla ilgilenmeye başlamıştı. Birden olmuştu bu. Elinin altında oldular mı onları okşuyor, yumuşaklıklarını, sıcaklıklarını anlamak ister gibi yokluyordu, elliyordu onları. "Torununuz mu?" "Yeğenimin çocuğu." "Ne güzel çocuk," dedi Marcel. "Usluyken güzeldir ama uslu olmadı mı?" İhtiyar birden sesini alçaltarak Marcel'e, "Oğlan mı olacak dersiniz ha?" diye fısıldadı. "Ah," dedi Marcel, "bilmem ki, keşke." İhtiyar gülmeye başladı. "Her sabah St. Margaret duasını okuyun," dedi. Çevrede melekler uçuşuyormuş gibi sakin, pürüzsüz bir sessizlik oldu. Bütün gözler Daniel'a dönmüştü. Daniel, bastonuna doğru eğildi, alçak gönüllü ve sağlıklı bir insan tavrıyla gözlerini yere indirdi. Usulca, "Sizi rahatsız ediyoruz ama," dedi. Acaba karım için bir bardak sütünüz bulunur muydu?" İhtiyar, "Şimdi getiririm," dedi ve mutfak kapısında gözden kayboldu. Marcel, "Gel," dedi, "yanıma otur." Daniel oturdu. Marcel, Daniel'in elini eline aldı. "Ne kadar iyisin," dedi. Daniel gülümsedi. Marcel ona hayran gözlerle bakıyordu ve Daniel, dudaklarını kulaklarına doğru çeken bir esneme ihtiyacını tutmaya çalışarak gülümsüyordu. "İnsanın bu kadar da gebe tavrı takınmaya hakkı yoktur herhalde," diye düşündü. Hava nemli, sanki ıslaktı. Tuhaf bir yoğunluk vardı havada. Kokular, deniz yüzünde salınan yosunlar gibi salkım salkım, boşlukta asıl duruyordu. Daniel parmaklığın arkasındaki bir ağaççığın yeşilli kırmızılı sallantısına bakıyordu. Ağzına dek, burnuna dek yeşillikle, yaprakla, ağaçla doluydu. 15 gün daha, yeşil ve salıntılı 15 gün, kırlarda, açık havada 15 gün, kırlardan, açık havadan nefret ederdi. Ürkek, utangaç bir parmak, rüzgarda kımıldayan bir dal kararsızlığıyla elinin üzerinde dolaşıyordu. Daniel gözlerini indirdi ve parmağa baktı. Beyazdı parmak, biraz tombuldu, bir altın halka vardı üzerinde. "Bana hayran, bayılıyor bana," diye düşündü. Hayrandı. Bu hayranlık, alçak gönüllü ve sokulgan hayranlık, ondan kırların, tarlaların, o canlı hayat dolu kokusu gibi fışkırıyordu. Gözlerini kapadı ve Marcel'in hayranlığı, hışırdayan yapraklarla, gübre ve taze kesilmiş saman kokularıyla birlikte yok oldu, eridi. "Ne düşünüyorsun?" dedi Marcel. "Savaşı," dedi Daniel. İhtiyar kadın bir bakraç dolusu köpüklü süt getirmişti. Marcel sütü aldı ve iri yudumlarla içti. Üst dudağı kenardan çok aşağıda olan sütü arar gibi uzanıyor ve sonra hafif bir gürültüyle emerek içine çekiyordu. Süt boğazından geçerken şarkı söyler gibi mırıldanıyordu. Marcel derin bir soluk alarak, "Oh, ne kadar iyi geliyor," dedi. Dudağının üstünde ince beyaz bir bıyık kalmıştı. İhtiyar iyi gözlerle baktı. "Taze, çiğ çiğ süt," dedi. "Küçüğe en faydalı olan budur işte." Sonra güldüler kadın kadına. Marcel duvara dayanarak kalktı. Daniel'e, "Dinlendim," dedi. "Ne zaman istersen gideriz." Daniel, ihtiyar kadının avucuna bir kağıt para sıkıştırdı. "Hoşça kalın," dedi. "Gösterdiğiniz bu güzel kabul için çok teşekkür ederiz." Marcel utangaç bir gülümsemeyle, "Mersi madam," dedi. İhtiyar, "Güle güle," dedi. "Dönüşte daha yavaş yürüyün. Daniel tahta kapıyı açtı ve Marcel'e yol vermek için geri çekildi. Marcel birden sendeledi. Ayağı bir taşa takılmıştı. İhtiyar kadın uzaktan "Aman!" diye bağırdı. "Koluma gir," dedi Daniel. Marcel utançla "Ne kadar dikkatsizim," diye mırıldandı. Koluna girdi. Daniel kadının sıcak ve biçimsiz bedenini kendi etinin üzerinde duydu. Matthew bundan hoşlanırdı belki diye düşündü. "Küçük adımlar atsana," dedi. Karanlık yüzlü çitler, sessizlik, çayırlar, tarlalar, ufuk çizgisi boyunca çamların nefti gölgesi. Yorgun ve ağır adımlarla erkekler çiftliklerine dönüyor. Birazdan uzun masaların çevresine çöküp tek kelime konuşmadan çorbalarını içecekler. Bir inek sürüsü yolda karşıdan karşıya geçiyor. Birden içlerinden biri ürktü ve zıplayarak koşmaya başladı. Marcel, Daniel'in göğsüne doğru yaslanarak alçak sesle "Ne tuhaf değil mi?" dedi. "Ben inekten korkarım." Daniel kadının kolunun altına hissettiği kolunu sevecenlikle bedenine bastırdı ve "Allah belanı versin," diye düşündü. Marcel derin bir soluk aldı, sustu. Daniel yan gözde kaçamak bir bakışla ona baktı ve dalgın gözlerini, dudaklarında uyuklayan gülümsemeyi, yüzünün aptallaşan anlamını gördü. Memnunlukla "Tamam, gene bir yerlere gitti," diye düşündü. Ara sıra oluyordu bu, yumurcak karnında kımıldadığı ya da bilinmedik bir duygu için doldurduğu zaman. O sırada kendini tuhaf bir biçimde kalabalık bir karınca yuvası gibi kıvıl kıvıl hissediyordu herhalde. İçinden ağır ağır süt akan bir oluk gibi. Ne olursa olsun bu kazanılmış 5 uzun dakika oluyordu. Kırlarda dolaşıyorum, yanımdan inekler geçiyor, bu şişman, hantal kadın benim karım diye düşündü. Canı gülmek istedi. Yaşamında pek çok inek görmüştü. Sen istedin bunu, sen istedin bunu. Küçük çapta bir felaket istiyordun, işte istediğin oldu. Yavaş yavaş yürüyorlardı. İki aşık gibi kol kola sinekler çevrelerinde vızıldıyordu. Tarlasının kenarında durmuş, küreğine dayanmış bir ihtiyar onlara baktı ve güldü. Daniel kıpkırmızı kesildiğini duydu. O an Marcel dalgınlığından uyanmıştı. Birden sordu, sen savaş olacağına inanıyor musun? Hareketleri o umursamaz sertliğini kaybetmiş, yumuşamış, hatta gevşemişti ama sesi hala erkeksi ve haşindi. Daniel tarlalara bakıyordu. Ne tarlasıydı bunlar? O bir mısır tarlasını bir şalgam tarlasından ayırt edemezdi. Marcel'in tekrar sorduğunu duydu. Ne dersin? Savaş olacak mı? Ve Daniel birden düşündü. Savaş bir patlayıverse, Marcel dul kalırdı. Çocukla ve 600 bin frank nakit parayla dul. Kimselere benzemeyen bir kocadan 3-5 anı da caba. Daha ne isterdi? Sonra ani bir heyecanla durdu, parmaklarının olanca gücüyle bastonun sapını kavramıştı, düşündü. Tanrım, savaş bir patlayıverse? Bu tatlı ve yumuşak sessizliği paramparça edecek korkunç bir patlama, tarlaları vahşi bir güçle yoğurup savuracak, dev uçurumlarla delik deşik edecek, bu dümdüz ve tek düze toprağa fırtınalı bir günün denizi gibi inişli yokuşlu, dalga dalga oyacak bir patlama. Savaş iyi niyetli insanların sürü sürü kurban edildiği bir eski çağ töreni, bir suçsuzlar katliamı. Bu saf berrak gökyüzünü kendi elleriyle yırtacak, parçalayacaklar. Birbirlerinden nasıl da nefret edecekler, nasıl da korkacaklar ve ben bu kin denizinde dalgalanacağım. Marcel ona şaşkın gözlerle bakıyordu. Daniel'in içinden kahkahayla gülmek geldi. Hayır, sanmam. 5. ayrımın sonu, sayfa 44.